SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 3 Haziran 2022 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woi Wurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Reconciliation yani uzlaşı haftasının son günü bugün. Her yıl 27 Mayıs ile 3 Haziran arasında kutladığımız uzlaşı haftasında bu yılın teması Cesur Ol Değişimi Gerçekleştir. Yayınımıza birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra da uzlaşı haftası kapsamında bugün 30. yılını kutladığımız MOBO kararı hakkında bir bölümümüz var. Programımızın ikinci yarısında ise Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz olacak. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Özellikle bugünkü MOBO günü ve uzlaşı haftası hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Kraliçenin Platinyum Jübilesi için Londra'da kutlamalar düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kongre'yi silahlanma konusunda daha güçlü bir eylemde bulunmaya çağırıyor. Bir Avustralya doları dün gece 12 Türk lirasını gördü. İngiltere Kraliçesi'nin tahtında rekor kıran 70 yılını kutlamak için 4 gün sürecek partiler ve geçit törenleri başlarken, Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan ve tezahüratta bulunan kalabalığa el salladı. 96 yaşındaki hükümdar, ailesiyle birlikte balkonda belirdi ancak saray daha sonra yaptığı açıklamada, Kraliçenin hareket kabiliyeti sorunları ve bazı rahatsızlıklar yaşadığını söyledi. Bu nedenle kraliçe, Cuma günü şükran ayinine katılamayacak. Kraliçe, periyodik hareketlilik sorunları nedeniyle son aylarda halka açık görünümlerini azaltmıştı. Başbakan Anthony Albanese de Platinyum Jubilee anma törenleri başlarken kraliçe 2. Elizabeth'i saygıyla selamladı. Kraliçenin 70 yıllık saltanatını kutlayan bir konuşmada başbakan, hükümdarın tahta geçirdiği 10 yıllar boyunca bir istikrar göstergesi olduğunu söyledi. Albanese, annesi hastaneye giderken 1967'de Avustralya'ya yaptığı ikinci ziyaret sırasında kraliçeyi görmekte ısrar etmesi nedeniyle kendi doğumunun da biraz gecikmiş olabileceğini anlattı. Albanese, ülkenin başkentindeki Regatta Point'te kraliçenin onuruna bir fener yaktı.
Australians hold Queen Elizabeth in respect and affection, even as the bond between our nations is no longer what it was at the dawn of her reign.
Milletlerimiz arasındaki bağ artık saltanatının şafağında olduğu gibi olmasa da Avustralyalılar Kraliçe Elizabeth'e saygı ve sevgiyle bağlıdır diyen Albanese, artık eşitiz ve daha da önemlisi arkadaşız. Kraliçe bugün gibi neşeli anlarda da, en karanlık günlerimizde de Avustralya için iyi bir arkadaş olmuştur ifadelerini kullandı. Federal hükümet, askeri ücretin arttırılmasını savunan sunumunu bugün Adil Çalışma Komisyonu'na sunacak. Başbakan Anthony Albanese, İşçi Partisi'nin seçim zaferinin ardından geçen hafta komisyon başkanına yeni bir hükümet sunumu için izin istediğini yazmıştı. Başbakan, seçim kampanyası sırasında geçim maliyetini önemli bir konu haline getirmiş ve şu anda saatte 20.33 dolar olan askeri ücretin arttırılmasını kamuoyu önünde savunmuştu. Uzun süredir devam eden Ben Robert Smith davasının son tanığı, iki Afgan erkeğin bir Taliban yerleşkesinde nasıl öldürüldüğüne dair hiçbir kişisel bilgisinin olmadığını söylüyor. En üst düzey SAS askeri, davanın başlamasından yaklaşık bir yıl sonra yaklaşık 40 tanığın ardından federal mahkemeye dün ifade verdi. Robert Smith'in 2018'de Afganistan'da cinayet, zorbalık ve aile içi şiddet eylemleri de dahil savaş suçları işlediğini iddia eden The Age, The Sydney Morning Herald ve The Canberra Times'a hakaret davası açtı. 43 yaşındaki Robert Smith tüm suçlamaları reddederken yayın işleri müdürleri bunların doğru olduğunu savunuyor. Robert Smith'in davası bugün resmen kapanıyor ve kararın önümüzdeki Temmuz ayında verilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Tonga'ya gidiyor. Bu Dışişleri Bakanı'nın dün Samoa Başbakanı ile bir araya geldiği ziyareti takip ediyor. Senatör Wong, Samoa'nın Çin ile bölgesel bir güvenlik anlaşmasını yeniden değerlendirip erteleme kararına verdiği desteği dile getirdi. Samoa Başbakanı Fiomi Naoma Fatama, Çin hükümetinin teklifini imzalamış olmalarının yanlış bir beyan olduğunu söyledi. Mutafa, geçen hafta ülkede gerçekleştirilen imzaların birkaç yıl önce başlayan ikili programlar olduğunu söylüyor. Bu normal olan bir sürecin resmileştirme süreciydi diyen Mutafa, sadece biraz anormal görünüyordu çünkü Dışişleri Bakanı buradaydı ve Çinlilerden bölgesel anlaşma istediklerine dair özel bir teklif vardı. Dolayısıyla bizim kararımız bölgesel olarak anlaşmadan bu anlaşmanın olmayacağı yönündeydi açıklamasını yaptı. Penny Wong'un Tonga'yı ziyareti sırasında bir su altı yanardağının patlaması sırasında hasar gören denizaltı kablosunun yırtılması nedeniyle iletişim sınırlı olacak. Amerika Birleşik Devletleri polisi Oklahoma'da bir tıp merkezinde 4 kişiyi öldüren silahlı bir kişinin ameliyat sonrası ağrılarından sorumlu tuttuğu sırt cerrahını öldürmek için oraya gittiğini söyledi. Şüpheli Dr. Preston Philippi ve diğer 3 kişiyi Tulsa'daki tıp merkezinde kendi hayatını almadan önce öldürdü. Polis şefi Wendell Franklin, silahlı adamın ameliyatın ertesi günü sırt ağrıları şikayetiyle defalarca kliniği aradığını söyledi.
We have also found a letter on the suspect which made it clear that he came in with the intent to kill Dr. Phillips and anyone who got in his way.
Polis, şüpheli üzerinde Dr. Phillips'i ve yoluna çıkan herkesi öldürmeye niyetiyle geldiğini açıklayan bir mektupta bulduk. Şüpheli, ameliyattan sonra devam eden ağrısı nedeniyle Dr. Philip'i suçluyordu, bilgisini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, daha fazla bahane için zaman olmadığını söyleyerek silahlanma konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.
And I don't have to tell anybody in this room, but President Biden has taken more executive action to combat gun violence than any other president at this point in their administration.
Harris, bu odadaki kimseye anlatmak zorunda değilim ama Başkan Biden silahlı şiddetle mücadele için diğer herhangi bir başkandan daha fazla icraat gerçekleştirdi. Ama biz bunu tek başımıza yapamayız. Artık mazeret yok. Düşünceler ve dualar önemlidir ancak yeterli değildir. Harekete geçmek için Kongre'ye ihtiyacımız var sözlerini sarf etti. Başkan Joe Biden da yakında son günlerde artan silahlı saldırıları gündeme getirerek Kongre'nin daha katı silah sınırlaması getirmesi için baskıyı arttırmaya yönelik ulusa sesleniş yapacak. Bu tür çabalar geçmişte yaşanan silahlı şiddet olaylarının ardından başarısız olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Madrid'de yapılacak zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Gündemin üst sıralarında İsveç ve Finlandiya'nın katılma kararının ardından NATO'nun genişlemesi vardı. Toplantının ardından Stoltenberg gazetecilere Vladimir Putin'in Ukrayna'ya işgalinin ters teptiğini söyledi.
President Putin wanted less NATO and therefore he invaded Ukraine, but he is getting more NATO.
Başkan Putin daha az NATO istedi ve bu nedenle Ukrayna'yı işgal etti diyen Stoltenberg, ancak ittifakın doğu kısmında daha fazla NATO varlığı ve ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararı ile daha fazla NATO üyesi oluyor. Bunlar tarihi kararlardır ve NATO üyeleri olarak Finlandiya ve İsveç, NATO'nun gücünü ve transatlantik bağını güçlendirecektir açıklamasını yaptı. Yaklaşık 2 yıldır Çin'de gözaltında tutulan bir gazetecinin Avustralyalı eşi, tutuklunun ailesi ve konsolosluk personeli ile konuşma şansının reddedildiğini ve sağlığının hapishanedeki yetersiz beslenme nedeniyle bozulduğunu söyledi. Çin doğumlu ve Avustralya vatandaşlığına sahip gazeteci Cheng Li, devlet sırlarını paylaştığı şüphesiyle ilk olarak Ağustos 2020'de gözaltına alınmıştı. Mart ayında Pekin'de yargılandı ve Avustralyalı diplomatların mahkeme salonuna girilmesine izin verilmedi. Sky News'e konuşan Cheng Hanım'ın eşi Nicole, konsolosluk toplantılarının görünüşe göre Çin'in koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle süresiz olarak askıya alındığını söyledi.
I find that just totally unacceptable. These monthly consular visits.
Bunu kesinlikle kabul edilemez buluyorum diyen Nicole, yani bu aylık konsolosluk ziyaretleri kelimenin tam anlamıyla 20 aydır ayakta kalmasını sağlıyordu. Ailesiyle, çocuklarıyla bir tek telefon görüşmesi yapamadı ifadelerini kullandı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Son günlerde hem Avustralya dolarının Amerikan dolarına karşı değer kazanması hem de Türk lirasının değer kaybetmesiyle dün gece 1 Avustralya doları 12 lirayı gördü. Covid-19 pandemisinden önce 3,5 ile 4 lira arasında değeri olan Avustralya doları böylece Türk lirası karşısında son 2 yılda yaklaşık 3 kat değer kazanmış oldu. 1 Avustralya doları 20 Aralık 2021 günü 13 lirayı aşmış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 7,5 liraya kadar düşmüştü. Ama bu kısa sürmüş ve yeni yıla 9,5 lira civarında başlamıştı. Türkiye'de tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamış, Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Şebnem Korur Fidancı ve Sözcü davasında da ceza vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akın Gürlek'i yeni Zekeriya Öz olarak nitelendirmiş, Gürlek de Kılıçdaroğlu'nun bu sözü nedeniyle açtığı 75 bin liralık tazminat davasını kaybetmişti. CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç da yaptığı basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylediği sözleri destekledi.
Bir zamanlar Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı savcısı Zekeriya Öz'ün arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan, şimdi Akın Gürlek'in arkasında dimdik durmaya devam ediyor. HSK'nın atama kriterlerinde aynen şöyle yazıyor. AYM kararlarına uymayan bir kişi terfi alamaz diyor. Akın Gürlek alabilir mi? Alır. Neden? Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Süleyman Soylu'nun bütün hukuksuz taleplerini karşılayan tek kişi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ile telefonda görüştü. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirten Greenfield'a Önal, Türkiye'nin Suriye'de tedbirleri almakta kararlı olduğunu iletti. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da konu üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklamalar yaptı. Euronews Türkçe'nin aktardığına göre Zaharova planlanan harekat hakkında Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına geleceğini, Ankara'nın Suriye'de zaten zor durumda olan durumunun tehlikeli bir şekilde bozulmaya yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. cinayete azmetmekten müebbet hapis cezası onanan ve aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan Metro Turizm patronu Galip Öztürk'ün evinde gerçekleştirilen 5 saatlik operasyon sonucu 7.2 kilogram kokain ele geçirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi eylemcilerine yönelik ağır sözlerinin incelenmesi için dilekçe verilmesine yanıt verdi. Erdoğan'ın ifadesinin incelenmesi için Kılıçdaroğlu şartı koşan RTÜK Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun müstehcen el kol hareketi içinde şikayet dilekçesi bekliyoruz dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sabıka Holding, bir kara para siyaset yargı hikayesi broşürü nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan davada beraat etti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 11 lira 98 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. Spor Toto 1. Lig playoff finalinde Bandırma Spor'u 2-1 mağlup eden İstanbul Spor Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da yağmur ihtimali var 10 derece, Sydney az yağışlı 18, Melbourne'de aynı az yağışlı 12, Adelaide yağışlı 15, Perth parçalı bulutlu 19, Hobart parçalı bulutlu 14, Wollongong'da geç saatlerde az yağış olabilir 17, Newcastle az yağışlı 17, Brisbane'da aynı az yağışlı 22, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan MOBO kararı hakkındaki bölümümüzü dinleyeceksiniz. Sonra da Yavuz Doğan'la Türkiye gündemi bölümümüz olacak. Gazeteci Yavuz Doğan'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı protestoları hakkında söyledikleri ve olası Suriye operasyonu hakkında konuştuk. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429-9962-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza geçmeden önce sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Çok yoğun bir şekilde mesaj geliyor. O yüzden herkesten birer tane mesaj okumaya çalışacağım. R.C. Rumuzlu dinleyicimiz, her hafta Türkiye muhabirini dinlemek için bekliyoruz. Hep kesiyorsunuz spor veya ona benzer önemsiz şeyler için Türkiye'de olanların duyulmasını istemiyor musunuz diye sormuş. YouTube'dan duyuyoruz. Biz haberleri sizden duymak istiyoruz. Cumhuriyet döneminin yolsuzluklarını ve ağza alınmayacak lafları duyuyoruz maalesef. Bu kötü şeyler kimden, hangi partiden gelirse gelsin doğru değil. Türkiye'nin kurtuluşu AKP ne zaman seçime giderse o zaman kurtulur. Devam ederse ülkenin geleceği karanlık demiş bu dinleyicimiz. Necdet Şimenli Bey, adanın efendileri, aborjinlere, beyazlara verilen hakların tamamı hatta fazlası verilmeli. Bunun inşallah yerlilerin cesur çalışmalarıyla bir gün mümkün olacağına inanıyorum demiş bu dinleyicimiz. Bugün itibariyle Edi Mabo'nun Mabo davasının, Mabo kararının 30. yıl dönümünü kutluyoruz bugün ve bir grup yerli aktivist Ngunnawal geleneksel sahipleri Avustralya başkent bölgesinin tamamı ve New South Wales'ın bir kısmı için yerli mülkiyet hakkı davası açtı. Bugün itibariyle 30. yıl dönümü Mabo kararının 30. yıl dönümü onuruna bu davayı açtılar. Bunu da haber verelim bunun bu kapsamda. Mahmut Bey, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan hakim bakan yardımcısı oldu. Şaşırdık mı? Elbette hayır. Bana arkadaşın söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Bakan Nebati tahmini büyüklüğü 5000 ton ve değeri 280 milyar dolar olan yastık altındaki değerlerini ekonomiye kazandıracakmış. Demek ki her şey bitti. Tek umutları vatandaşın yastık altındaki varlıkları. Hadi Allah versin. Dün çaldığınız müzik için teşekkürler demiş. Bugün umarım çalabiliriz Mahmut Bey. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, yönetmen Doktor Mustafa Altınoklar, Altıoklar katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ın narsistik kişilik bozukluğu olduğunu söyleyerek kendisine rapor vermek lazım 46 raporu ifadesini kullanmıştı. Sözleri dava konusu olan Altıoklar, hakaret etmedim, bir doktor olarak teşhis koydum diyerek yapmıştı. Erdoğan'ın yetkili doktorlar heyeti tarafından muayene edilmesini isteyince dava geri çekildi demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimize, Başkan Erdoğan tam bir liderlik örneği veriyor. Hanımefendiye hanımefendi, beyefendiye beyefendi, hak edene de hak ettiği lisanla hitap edip gerektiğinde Birleşmiş Milletler'e de seslenerek cesurca dünya beşten büyüktür deyip parmak sallıyor. Bu dahi dürüst gerçekçi kişiliğinden dolayı asrın yenilgisiz tek dünya lideri unvanını hak ediyor demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım mesajıyla da bitirelim bu sefer. Şimdilik bir kez olsun gözümüzü kapatıp AKP Başkanı Erdoğan'ın kurguladığı yalanların doğru olduğunu düşünelim. Ben şahsen bir Müslüman olarak Erdoğan yerinde olsam bu durumun ortamın gerçeğini ve halk arasında kutuplaşmayla beraber iç savaşa neden olacağını düşüneceğimden bu durumun üstünü tatlı bir hamleyle örter, ortamı sakin tutmaya çalışırdım. Polisimize orantısız güç uygulatmazdım, fakat bu oyunu oynattığı yandaşları bile yalan olduğunu itiraf etmişken, imam bile ben din adamıyım yalan söyleyemem demişken ve her yerde kameralar varken bu olayları, belgelerini bile halka sunamıyorken neden hala bu konu üzerinden ısrar ediyor? Üstelik hem yalanı tekrarlıyor hem de küfür ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü her zaman yaptığı gibi milleti kutuplaştırıp ortamı gerip bu durumdan faydalandığı için demiş Fatoş Hanım. Evet sayın dinleyiciler, uzlaşı haftasındayız. Uzlaşı haftası 27 Mayıs'ı 3 Haziran arasında kutlanıyor. 27 Mayıs 1967'de düzenlenen ve Avustralyalıların büyük desteğiyle onaylanan anayasal değişikliğinin yıl dönümüyle başlıyor. 10 ay sonrası hükümet Aborjin ve Torres Boğazı adalılar için yasalar geçirebildi ve Avustralya'nın ilk uluslarının üyeleri nüfus sayımına dahil edildi. Bugün de Mabo günü. Hatta Mabo kararının 30. yıl dönümü, Eddie Mabo'nun yüksek mahkemede kazandığı önemli davanın 30. yıl dönümü kutluyoruz bugün. 30 yıl önce Avustralya'nın yüksek mahkemesi tarihi önemde bir karara imza attı. Mabo kararı olarak bilinen bu hüküm sonrası Eddie Koiki Mabo yerli toprak haklarının babası olarak anılmaya başlandı. Kararın üstünden 30 yıl geçti, ancak yerli hukuku uzmanları ve Eddie Mabo'nun ailesi bu kararı daha da ileri götürmenin zamanının geldiği kanısında. Tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasını hedefleyen truth-telling süreci ve yerli toplumlarıyla kalıcı anlaşmalara geçmemiz gerektiğini düşünüyorlar.
I'm going to talk generally about the Torres Strait community in North Queensland.
Dinlediğiniz ses Eddie Koiki Mabo'ya ait. 1982'de James Cook Üniversitesi'nde öğrencilere ırk ve kültür üzerine ders verirken, insan hakları savuncusu ve Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumun önemli bir lideri olan Mabo, ayrıca ülkedeki ilk yerli toplum okullarından birinin de kurucuları arasındaydı. 1982'de James Cook Üniversitesi'ndeki üniversite öğrencilere seslendiği derste, 4 kişiyle beraber Mur veya Murray adasındaki geleneksel toprak haklarını resmiyete dökmek için başlattıkları yasal süreçten de bahsetti. Üniversitede bahçıvan olarak çalışırken birkaç tarihçiyle emeklilik hayalleri hakkında konuşuyormuş. Hayalinin hayatının son yıllarını Murray adasında yaşamak olduğunu söyleyince tarihçiler ona ada topraklarının ailesine değil devlete ait olduğunu belirtmişler. Eddie Mabo'nun kızı Gail Mabo babasının tepkisini anlatıyor.
My dad was quite angry at this point because he, for him, the whole notion of owning land was the fact that it was handed down by from generation to generation, and then
Babam oldukça öfkeliydi. Onun için toprağın sahibi olmak atalarından gelen, nesilden nesile geçen bir gerçekti. O topraklarda hiç söz sahibi olmadığı söylenince işin peşini bırakmamaya karar vermiş. Bu toprakların üzerinde hakkı olduğunu ve çocuklarına bırakabileceğini göstermeye karar vermiş. Eddie Mabo, avukat Greg McIntyre'ı dava için tutmuş.
Eddie always knew that it was going to be significant, particularly significant for Murray.
Eddie açılan davanın ne kadar önemli olduğunun farkındaydı. Özellikle Murray Adası yerlileri ve Torres Boğazı adalıları için diyor. Ancak kendilerinin ana kara içinde büyük sonuçlar olacağını düşündüğünü söylüyor. Dava 10 yıl sürdü. 3 Haziran 1992'de, yani bugünden tam 30 yıl önce Yüksek Mahkeme şimdi Mabo kararı olarak bildiğimiz hükme vardı. Avustralyalıların, yerli halklarının toprak ve su yollarına haklarını Yüksek Mahkeme kabul etti. Hukuki bir doktrin olan terra nullius etkisiz hale geldi. Terra nullius doktrinine göre Avustralya toprakları kolonileşme öncesi kimseye ait değildi. Yüksek Mahkeme'nin kararı yerli halkın Britanya 1788'de bu topraklara ilk adımını atmadan önce on binlerce yıl boyunca bu topraklarda yaşadığını kabul etti. O dönemde Aborjin ve Torres Boğazı Adalılar Bakanı olan Robert Tickner o günü dün gibi hatırladığını söylüyor. O günü çok iyi hatırlıyorum. Bu kararın önemini ve Avustralya'yı ne kadar değiştireceğini, olumlu yönde değiştireceğini bilerek durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını söylüyor. Yeni federal hükümetin Yerli İşleri Bakanı Linda Burney de kararın öneminin altını çiziyor.
That ruling was incredibly significant. I think most people, I certainly remember where I was when it came over the radio.
Mahkeme kararının son derece önemli olduğunu, herkesin kararın açıklandığı an nerede olduğunu, ne yaptığını hala hatırladığını söylüyor. İlk defa terra nullius doktrininin geçersiz olduğu belirtildi ki bu başlı başına kilit önemdeydi diye konuşuyor. Mabo kararı sonrası Native Title Act, yani yerli mülkiyet hakkı yasası çıkarıldı ve yerli mülkiyet mahkemesi kuruldu. Geçen 30 yıl içinde de federal mahkeme yerli mülkiyet hakları ile ilişkili 556 karar aldı. 148 davada devam ediyor. Eddie Mabo, Avustralya için başlattığı önemli devrimi göremeden vefat etti. Yüksek mahkeme kararını vermeden 5 ay önce 56 yaşındayken öldü. Avukatı ve dostu Greg McIntyre yaptıklarından gurur duyduğunu söylüyor.
United States, Canada, New Zealand had all recognized a similar form of title.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Yeni Zelanda yerli mülkiyet hakkını daha önce tanımıştı. Avustralya biraz geç kalmıştı zaten diyor. Ancak yine de yaptığımıza memnunum. 30 yıl geçti ve artık bu kararı daha da ileriye götürmemiz gerekiyor diyor. Verdi adamı ve avukat Tony McCoy, geçmişin yaralarını sarmak için truth telling sürecinin ve yerli toplumlarıyla da kalıcı anlaşmaların imzalanması gerektiğini söylüyor.
Room needs to be made for Aboriginal people to participate in the democratic process.
Aborjin halkının demokratik sürece dahil olması ve özerklik için gerekli adımların atılması gerektiğini düşünüyor. Eddie Mabo'nun kızı son 30 yılda yavaş da olsa değişimin gerçekleştiğini, son dönemde ise değişimin ivme kazandığını belirtiyor.
But now it's time to lengthen our stride, to make things move, and you know to take those things that are given to us.
Şimdi daha büyük adımlar atma zamanı diyen Gail Mabo, şimdiye kadar elde ettiklerimizi korurken ülke olarak daha ileriye gitmek için daha iyi sağlıklı bir iletişim, bilgi paylaşımı sağlamamız gerekiyor diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, şimdi Türkiye gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la konuşuyoruz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Gezi Parkı protestocuları hakkında Cumhurbaşkanı'nın sözleri çok konuşuldu son birkaç günde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tür hakaretlerde bulunmasının nedeni nedir sizce ve Gezi'yi tüm kötülüklerin başlangıcı olarak görüyor sanki?
Türkiye'de ekonomik durum o kadar kötü ki aslında hükümet hemen her fırsatı değerlendiriyor bu konuda. Gezi davası ve Gezi sürecinde bundan sorumlu tutmak aslında işin bir parçası. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Gezi sürecinin Türkiye'ye işte doğrudan şu kadar milyar dolar, dolaylı olarak yüzlerce milyar dolar zararı olduğunu ve bugün yaşanan sıkıntıların bir bölümünde bundan kaynaklandığını söyledi. Aslında dediğim gibi bugün yaşanan sıkıntıları bir gerekçe yaratma çabası söz konusu. Bunu söylerken çok ağır ifadeler kullandı. Şu anda burada söyleyemeyeceğim kadar ağır ifadeler kullandı. Bunlardan birisi çürüktür, diğeri doğrudan kadınları hedef alan bir ifadeydi. Tabii bu infial yarattı. O kadar sert ifadeler ki iktidara yakın medya bunu kullanmamayı tercih etti. Yani bununla ilgili halkı bilgilendirmemeyi, bu cümleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığının bilinmemesini tercih etti. Birçok sivil toplum kuruluşu, bazı partiler Cumhurbaşkanı Erdoğan için burada davalar açıldı. Hakaret davaları açıldı söylediği sözlerden ötürü. Gerçekten Türkiye'de bugüne kadar çok fazla siyasetçilerin dilinden herhangi bir kitleye, gruba yönelik söylenmiş bir söz değildi bugüne kadar ki Gezi davasına milyonlarca insan katıldı. Onların doğrudan üstüne aldığı bir hakaret olarak da kabul edildi. Şimdi tabii bunlar işin bir tarafı. Diğer tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir gerilim söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu da bu kullandığı ifadeler, ayrıca kendisine yönelik kullandığı ifadeler ki onlar da çok fazla böyle kitle iletişim cihazlarında ifade edilebilecek sözler değil. Onlarla ilgili dava açtı. Cumhurbaşkanı genelde 1 milyon liralık davalar açıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da bu ifadeler nedeniyle 5 kuruşluk dava açtı. Şimdi tabii bu polemik devam ediyor. Bu bir tansiyonun yükselme hali. Bu üsluba da yansıyor. Türkiye'nin bugüne kadar siyasette çok görmediği üslup bunlar. Ama gerçekten Türkiye açısından kritik bir seçim süreci de yaklaşıyor. Eğer zamanında yapılırsa bir sene kaldı. Ama erken de yapılsa, zamanında da yapılsa Türkiye seçim sürecine girdi. Ve maalesef siyaset bu sert üslupla seçime doğru yürüyecek. Çünkü ekonomi gerçekten çok ciddi sıkıntıda.
Yavuz Bey, yargı muhalefete yönelik bir silah gibi kullanılıyor son dönemde. Bir de Türkiye seçimlere giderken basın, muhalefet ve genel olarak halk büyük baskı altına alınıyor gibi değil mi?
Türkiye'de şu anda ciddi bir refah kaybı var. İnsanlar ölçek ne olursa olsun, yani yukarıdan aşağı düşünün, yani hangi ücrete sahip olursa olsun ya da hangi kazanca sahip olursa olsun, bütün Türkiye'de hemen hemen küçük bir azınlık dışında ciddi bir refah kaybı var. Enflasyon çok yüksek. Türkiye'ye bu enflasyonun getireceğinin ne olduğu çok açık, fakirlik getirecek. Özellikle sabit gelirler açısından. Kiralar inanılmaz yükselmiş durumda. Barınma sorunu çok açık bir biçimde ortaya çıkmış halde. Ayrıca konut almak hemen herkes için hayal olmuş durumda. Yani ekonomide ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ve onun dışında tabii dış politikada muhalefetin eleştirileri var, iç politikada eleştiriler var, uygulamalarda eleştiriler var, tarım politikasında var. Hemen hemen her konuda muhalefetin eleştirileri var. Hükümetin aldığı bir takım kararlar var. Bunlara yanlış diyenler var. Ama şimdi seçime doğru giderken bu tip değerlendirmelerin biraz zorlaşacağı, eğer bu değerlendirmeler yapılırsa hapis tehdidiyle karşı karşıya kalınabileceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Görünen o. Çünkü yalan yasası diyor hükümet buna. İnternet yasası, muhalefette sansür yasası diyor. Bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Tarih komisyonunda görüşüldü.
Önümüzdeki birkaç gün içinde asıl komisyonda görüşülecek. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna gelecek ve orada görüşülüp yasalaşacak. Önce seçim yasasını gündeme almıştı iktidar ittifakı. Şimdi de internet yasasını gündeme alıyor. Orada bir takım düzenlemeler var. O düzenlemelerde eğer işte bir yalan haber varsa, yanlış haber varsa bunların bir tekzibi çok uzun sürüyor. Ayrıca yalan haber ve halkı infiale sürükleyecekse ki bunun kim tarafından tespit edileceği tam bilinmiyor. Burada Türkiye'deki hukuki durumu da göz önünde bulundurmak lazım. 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bütün bunlar tabii basın üzerinde. Özellikle şu anda Türkiye'de halkın %80'i-90'ı merkez medyada bir haber bulamadığı için internet medyasından haber aldığından internet medyası üzerinde ciddi bir sansür, ciddi bir baskı uygulayacağı biçiminde değerlendiriliyor. Komisyonda da ilk görüşmelerde hem basın meslek örgütleri hem de siyasi partiler, muhalefet partileri buna karşı çıktılar. Bir takım daha netleştirici ifadelerin kullanılabileceği konusunda İktidar Partisi temsilcilerinin, milletvekillerinin ifadeleri oldu. Ama tabii onun ne kadar hayata geçeceği belli değil. Ama dediğimiz gibi seçime gidiyor Türkiye. Seçime giderken hemen her alanda yüksek bir tansiyonla gidiyor. Medyada bunlardan bir bölümü yakın zamanda muhalefet partisinin liderinin konuşmasının yayınlanmasının neticesinde televizyon kanallarına ceza verilmişti. Şimdi de sosyal medya ve internet medyasının bir zapturapt altına alınması söz konusu. Yani seçimlere giderken iktidar çok açık alan bırakmak istemiyor. Muhalefetin de tabii buna ciddi tepkisi var.
Yavuz Bey, son olarak Türkiye-Ukrayna'daki savaş devam ederken Suriye'ye yeni bir operasyon başlatma niyetinde Türkiye Rusya'ya yönelik tepkileri avantajına çevirip Suriye'de yarım kalan işlerini mi halletmeye çalışıyor? Bu operasyonun hedefi nedir acaba?
Aslında operasyonlar pek böyle başlamıyordu Türkiye'de. İlk defa önden, operasyon başlamadan önce bu iş başlıyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Muhtemelen Batı'dan gelecek tepkileri ölçmek istiyor Ankara. Zaten bu duyuruyu yaparken Cumhurbaşkanı dedi ki bakalım dedi kim terörle beraber kim terörün karşısında. Aslında bu bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeleriyle birlikte değerlendirildiği için bu işte bir nabız yoklama olarak görülmesi açısından yeterli sayılabilir. Halen operasyon başlamış değil ama iki adres belirlendi. Bazı askeri uzmanlar bu meselenin bu kadar açık konuşulmasını Türkiye açısından dezavantajlı olarak görüyorlar. Bunun Türkiye'ye yaratabileceği, Türk askerine yaratabileceği zararlardan bahsediyorlar. Ama belli ki Türkiye'de Batı'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir nabız tutuyor. Henüz sonuç alınabilmiş değil, henüz operasyon da başlamış değil. Amerika Birleşik Devletleri bu meseleye biraz daha mesafeli yaklaştığını, eğer operasyon olursa o bölgedeki dengelerin olumsuz etkileneceğini resmen açıkladı Dışişleri Bakanı kanalıyla. Rusya'yla bu konuda bir görüşmeler yapıldığı açık, Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekli diye Lavrov'un açıklamaları var. Tam da dünya Ukrayna ile uğraşırken NATO Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ederken Rusya bütün gücünü Ukrayna'ya şu anda yöneltmiş durumdayken Türkiye biraz da fırsat olarak görüyor kendi güneyindeki Suriye sınırındaki operasyonları. Bu operasyonların hedefi nedir? Yani iki hedeften bahsetmek mümkün. Türkiye özellikle terörle mücadele olarak bu operasyonları dünya kamuoyuna duyuruyor ama hem terörle mücadele, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü, PKK'nın bir kolu olarak gördüğü YPG ve PYD ile mücadele, onları Türkiye sınırlarından uzaklaştırmak ki Türkiye açısından bu uygulanan politikaya baktığınızda bir gereklilik ve aynı zamanda vazgeçilmez bir durum. Çünkü Türkiye kendisine bir ayrılıkçı tehdit olarak görüyor bu meseleyi. Diğeri de Türkiye'de yaşayan göçmenler. Göçmenler meselesi özellikle siyasi arayla Türkiye'de AK Parti açısından ve MHP açısından çok zor katlanılabilir bir durumda. Sayılar çok yüksek ve Türkiye'deki göçmenleri ülkelerine gönderme çabası söz konusu. Seçime kalmış bir sene ve bu operasyonlarla Türkiye'nin kontrol edeceği bölgelere Suriye'deki göçmenlerin gönderilmesine ilişkinde bir plan olduğu belli, ancak bu tam resmi olarak da açıklanmış değil. Daha önce Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde biriket evler yapılması, Türkiye'deki göçmenlerin oraya istekli olarak götürülmesi gibi konular çok fazla konuşuldu. Ama yeni operasyonlarda bunun da bir payı olduğunu düşünmek lazım. Çünkü Zafer Partisi bu meseleyi çok fazla gündeme getiriyor ve gündeme getiren Zafer Partisi'nin ondan çok daha önce kurulan Deva ve Geleceğin önünde anketlerde bir oy oranına ulaşması Türkiye'de göçmen meselesi ne kadar kritik olduğunu göstermesi açısından önemli.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajları okumaya çalışacağım. Sonra önemli bir bölümümüz var enerji fiyatları hakkında. Elif Hanım, binlerce koruma ve 2250 odalı sarayda milyar dolarlık uçaklarda yaşattığımız altın petekli kaloriferle ısıtıp binlerce dolarlık çantalar, saatler taktığımız maaşını vergimizle ödenen ülkenin en başındaki insan bütün bunların karşılığında bizlere hakaret ediyor diyor. Aferin bize demiş Elif Hanım. Rize'de deprem oldu, vefat yok. Rize halkının başı sağ olsun. İrfan Güngör Tazmanya'dan mesaj atmış bu dinleyicimiz. Şener Akdemir Bey, Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'taki PKK'lılara silah yardımı yaparken bununla birlikte aynı zamanda Yunanistan'a, Türkiye'ye saldırtmak için yığınak yaparken Avrupa ülkelerinde açıktan PKK'ya silah yardımı yapılırken bizim Millet İttifakı da reis değiştirmek için hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa'nın yanında yer almaktadır. Benim anlamadığım, bu Millet İttifakı Türkiye'nin değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalefeti de biz mi bilmiyorduk diye sormuş bu dinleyicimiz. Komutan Rumuzlu dinleyicimiz, mahalle ağzıyla konuşan, diploması olmayan, milleti ayrıştıran bir siyasi parti lideri benim cumhurbaşkanım olamaz, olmamalı demiş. Evet, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı protestocuları ile ilgili yaptığı sözler oldukça büyük tepkiye yol açtı son günlerde. Ali Bey maşallah demiş, yani kalanını okumayacağım, bir dakika. Ali Derumuzu dinleyicimiz, Kılıçdaroğlu'na çok one-liner bir duyum vermek istiyorum. Sadat'ın çok özel bir birimi PKK'nın üst düzey yönetimini canlı veya cansız Türkiye'ye paket yapacakmış. Dostlarını bir zahmet uyar ver, gerçekleşirse asla iktidar yüzü göremez demiş bu dinleyicimiz. Yavuz Oğan ne zaman konuşmaya başlayınca radyoyu kapatıyorum, zira yani gayesi Erdoğan'ı kötülemektir demiş bu dinleyicimiz. Ve bir başka dinleyicimiz, kusura bakmayın, evet, iyi yayınlar SBS çalışanları demiş. RTE'den dolayı TC vatandaşı olmaktan utanıyorum. Tarihte görülmemiş, duyulmamış bir cumhurbaşkanı var. Açlık sınırı 6018 lira, asgari ücret 4250 lira, halkın yarısı aç sefil. Görevi açlığı sefaleti yok etmek. Şişhane'den aşağı indiğimizde Kasımpaşa'ya varırız ki bu güzergah aslında söylediklerimi umursamıyorum diyenlerin güzergahıdır. Yani kötü söz sahibinindir. Gezi'deki milyon adına aynı sözleri sözde Cumhurbaşkanı'na iade ediyorum demiş Eskişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Avustralya enerji krizine doğru gidiyor. Önümüzdeki dönemde elektrik ve gaza yüzlerce dolar fazla ödeyeceğiz gibi görünüyor. Doğal gaz arzındaki sıkıntılar yüzünden Avustralya doğusunda fiyatlar artarken federal hükümet gereken adımları atacağını söylüyor. Yeni federal enerji bakanı, eyalet ve bölge mevkidaşlarıyla görüşüp arz sıkıntısını gidermeye çalışacağını söyledi. Ocaktan ısınmaya ve sıcak suya kadar birçok gereksinim için doğal gaz kullanıyoruz.
ve Avustralyalılar için kış aylarında artan gaz faturaları hayatın bir parçası. Ancak şimdi arz sıkıntısıyla beraber faturalarda beklenenden daha büyük artışlar başladı. Birçoğumuz gibi Simon Peters da evde gaz kullanma alışkanlığını değiştirme yolunu seçmiş.
A big one for us here is really, you know, getting the kids to think about what they're wearing. Myself and my wife as well doing the same thing. So, you know, not walking around in shorts and a t-shirt in the house during the day.
En önemli değişikliğin çocuklar, kendisinin ve eşinin ne giydiği olduğunu söyleyen Peters, artık üst üste giyindiklerini, şort ve t-shirtle dolaşmanın geçmişte kaldığını söylüyor. Televizyon izlerken battaniyeye sarındıklarını, aslında gaz kullanımını asgariye indirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Evi çok sıcak olmayan sabit bir sıcaklıkta tutuyoruz diye konuşuyor. Avustralya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gaz arzı garanti mekanizmasını aktive etti. Bu da ülkenin güneydoğusunu etkileyen gaz sıkıntısı ve sonucu olan büyük fiyat artışını gösteren toptan gaz fiyatlarına karşı arzı arttırmayı hedefliyor. Avustralya Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı Andrew Richards, karşı karşıya kaldığımız durumu benzersiz olarak nitelerken uzun dönemli çözümler gerektiğini söyledi.
This is the worst energy crisis we've had in 50 years. You have to go back to the 70s where you see price shocks of this magnitude.
Bu son 50 yılın en büyük enerji krizi diyen Richards, bu çapta fiyat artışlarının en son 1970'lerde olduğunu söyledi. Fiyat şoklarının daha devam edeceğini ve bu konuda adım atma zamanının da şimdi olduğunu belirtiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ülkeler Rus gazına olan taleplerini azaltmaya ve başka kaynaklara bakmaya başladı. Talep arttıkça da gaz fiyatı haliyle artıyor. Ayrıca Avustralya'da kömürle çalışan bazı termik santrallerde de sıkıntılar yaşandı son dönemde. Bunun üstüne bir de aşırı soğuklar eklenince fiyatlar tavan yaptı. Victoria Başbakanı Daniel Andrews dün yaptığı açıklamada soğukların eyaletteki gaz fiyatlarını etkileyeceğini kabul etti.
I think that AEMO has issued a warning, but obviously we have got
Avustralya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uyarı yayınladığını belirten Andrews, kışa son yılların en soğuk başlangıcını yaptık dedi. Bunun da sisteme baskı yaptığını söyledi. Federal hükümetin fiyat artışına karşı adım atması da mümkün. Yeni İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, yeni hükümetin fiyat artışına karşı gerekeni yapacağını söyledi. Ancak elindeki en önemli aracı kullanıp kullanmayacağı konusunda da bir şey söylemedi. Australian Domestic Gas Reservation Mechanism adı verilen bu araç, hükümetin gaz ihracatını kısıp gazı ülke içi tüketime aktarmasını sağlıyor. Bowen, gaz tetiği yani gas trigger da denilen bu aracı kullanması durumunda kısa dönemde bir etkisinin olmayacağını söyledi.
It cannot come into force until 1 January next year, even if it was pulled today. It is not.
Bugün tetiği çeksem en erken uygulamaya geçeceği tarih 1 Ocak 2023 diyen Bowen, kısa dönemli bir çözüm olmadığını ve ayrıca öncesinden de bazı yasal süreçlerin işletilmesi gerektiğini söyledi. Bu aracın arz sıkıntısını gidermek için kullanıldığını, fiyat artışına etkisi olmayacağını iddia etti. SBS News'e konuşan yeni Hazine Bakanı Jim Chalmers da mevcut durumda tek seferlik destek ödemelerinin de çözüm olmadığını söyledi.
Well, obviously I'm not going to constrain our choices and our deliberations with the
önümüzdeki seçenekleri ve kabinedeki görüşme konularını sınırlamak istemiyorum diyen Hazine Bakanı, ancak para ödemelerinin çok pahalıya geldiğini ve trilyon dolarlık borç devralan bir hükümet olarak mantıklı adımlar peşinde olduklarını söyledi. Şu anda bütçede her şeyi yapacak potansiyel yok diyen bakan, öncelikleri değerlendirip ona göre hareket edeceklerini söyledi. Federal hükümet, dağıtım sisteminin modernleştirilmesi ve yenilenebilir enerjiye yatırımın uzun dönemli çözümler olduğunu söylüyor.
If there was an easy, quick way to fix these serious challenges we have with energy,
eğer artan enerji fiyatları ile ilgili sıkıntıları giderecek çabuk bir çözüm olsaydı, hükümet şimdiden yapardı diyen Chalmers, sorumlu bir hükümetin adım atmadan önce değerlendireceği çeşitli öncelikler olduğunu, ayrıca önceki hükümetin 10 yıl boyunca enerji politikasını geliştirmek için hiçbir şey yapmamasının da bu krizin en önemli nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Muhalefet, enerji geleceğimiz hakkında daha etkili bir diyalog çağrısı yaptı. Bu arada tüketicilere de bağlı bulunduğunuz enerji şirketini değiştirme önerisi yapılıyor. Avustralya Enerji Piyasası Kurumu, farklı bir şirkete geçerek faturayı %24'e kadar azaltacağınızı söylüyor. Bu arada Victoria'da yaşayan dinleyicilerimiz için bir programı hatırlatmak istiyorum. Victoria hükümeti 30 Haziran yani bu ay sonuna kadar 250 dolarlık bir elektrik yardımı ödemesi yapıyor. Centrelink'ten emeklilik indirim kartınız varsa, işsizlik, gençlik ödemesi, Ostari veya Upstari alıyorsanız, Department of Veterans Affairs'den emeklilik kartınız veya Gold kartınız varsa 250 dolarlık ödeme alabilirsiniz. 250 dolarlık ödemeden yararlanmak için hanede bir kişinin bu kartlardan birine sahip olması yeterli. Bu tek seferlik ödemeden yararlanmak istiyorsanız Sürmeli Aydoğan size yardım etmek için bekliyor. Sürmeli Aydoğan'a 0466 038 261 numaralı telefondan veya saydoğan@eccv.org.au e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız 6 Haziran Pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.